Ayrım 3, sayfa 25. Ama 582. gece olunca demiş ki, sandıkla birlikte gemi üzerinde yola çıkmış bulunan İranlı'ya gelince, aslında korkunç bir büyücüymüş. Adı Ateşe Tapar Behram, mesleği de simyagerlik imiş ve her yıl Müslüman çocuklar arasından güzel bir delikanlı seçer, inançsızlığının, sapıklığının ve lanetli ırkının kendisini yapmaya ittiği şeyleri yaptırmak üzere onu kaçırırmış. Ünlü bir atasözünün dediği gibi, dedesi, babası ve tüm soyu köpek olan köpek, köpekten başka ne olabilir? Ya da köpekçe işler yapmaktan başka ne yapabilirmiş? Bundan dolayı denizde yaptıkları yolculuk boyunca her gün bir kez ambara inip orada sandığı bularak kapağı kaldırıyor ve onu her zaman uyur halde tutacak şekilde içine bank da katarak kendi eliyle gıdaları ağzına koyup yiyecek içecek veriyormuş. Ve gemi yolculuğu sona erince gemi yeniden enginlere açılmadan önce sandığı kendisi dışarı çıkarıp kıyıya indirmiş. O zaman büyücü Behram sandığı açmış, Hasan'ın bağlarını çözmüş, ona sirke koklatarak ve burun deliklerine bank giderici tozlar sokarak bankın etkisini yok etmiş. Hasan da duyularının kullanımını yeniden kazanarak sağa sola bakınmış ve kendisini bir deniz kıyısında kırmızı, yeşil, beyaz, mavi, sarı ve siyah renklerdeki çakıl taşları ve kumlar üzerinde uzanırken bulmuş ve buranın artık kendi ülkesinin kıyısı olmadığını farkına varmış. O zaman tanımadığı bu yerde bulunmaktan şaşırarak ayağa kalkmış ve ardında bir kaya üzerinde oturmuş, kendisine bir gözü açık, öteki gözü kapalı olarak bakmakta olan İranlıyı görmüş. Ve sırf bu manzarayı görmekle aldatıldığını ve de artık onun kudreti altına girdiğini sezmiş. Ve anasının kendisine belirttiği felaketleri hatırlayarak kendi kendine "Uğrayacağım felaketlerden Tanrı'ya sığınırım" diyerek bahtın hükmüne boyun eğmiş. Sonra yerinden kıpırdamaksızın onun ilerlemesini izleyen İranlıya yaklaşarak heyecanlı bir sesle ona "Bu ne demek oluyor baba? Aramızda hiç tuz ekmek bağı olmadı mı?" demiş. Ateşe tapan Behram da gülmekten katılarak "Ateş ve ışık üzerine yemin ederim. Bana ateş ve kıvılcıma, güneş ve ışığa tapan Behram'a, ekmek ve tuz bağı diyerek sen neden söz ediyorsun? Ve de bilmiyor musun ki bu tarzda ben 999 Müslüman genci kaçırarak kendi kudretimin altına soktum. Ama sen yine ateş ve ışık üstüne yemin ederim ki kuşkusuz bunların hepsinin en güzelisin. Ve senin ağıma bu kadar çabuk düşeceğini hiç ummuyordum. Ama güneşe şükrolsun ki işte ellerimdesin ve yakında seni ne çok sevdiğimi anlayacaksın" diye haykırmış. Sonra da "İlkin dinini reddetmekle işe başlayacaksın ve benim tapındığıma tapınacaksın" diye eklemiş. Bu sözleri duyunca Hasan'ın şaşkınlığı sınırsız bir nefrete dönüşmüş ve büyücüye "Ey Allah'ın belası şeyh, sen bunu bana önermeye nasıl cesaret ediyorsun ve bana nasıl bir bayağılık işletmek istiyorsun?" diye haykırmış. İranlı Hasan'ı böylesine bir öfke içinde görünce kafasında onun hakkında başka tasarılar olduğundan o gün için daha fazla üstelemek istememiş ve ona "Ey Hasan, dinini terk et" demekle benim önerdiğim senin inancını denemek için tarafımdan düzenlenmiş bir aldatmacadan başka bir şey değildi ve Tanrı'nın önünde bunda büyük bir yeterlik gösterdin demiş. Sonra da "Benim seni buraya getirmekteki tek maksadım bir köşeye çekilerek bilimin gizlerini sana öğretmeye başlamaktır. Bak şu denizin üzerinde yükselen yüce dağ. Buna bulutlu dağ derler. Maddeyi temelinden değiştirmek için gerekli iksirin esas öğeleri orada bulunmaktadır. Seni tepesine çıkarmama izin verirsen ateş ve ışık adına yemin ederim ki hiç pişman olmayacaksın. Seni arzuna karşın oraya çıkarmak isteseydim bunu uyurken yapardım ve bir kez tepeye ulaştığımızda bulutların üzerindeki bölgelerde yetişen bitkilerin filizlerini toplarız. O zaman yapılacak şeyi sana gösteririm" diye eklemiş. Hasan da kendine karşın büyücünün egemenliği altında olduğunu duyumsayarak karşı çıkmayı göze alamamış ve "işittim ve itaat ettim" demiş. Sonra hüzünlenerek anasını ve vatanını hatırlayıp acı acı ağlamaya başlamış. Bunun üzerine Behram ona "Ağlama Hasan, yakında benim nasihatlerimi tutarak neler kazanacağını göreceksin" demiş. Hasan da ama bir duvar gibi dik, göğe yükselen bu dağın tepesine nasıl çıkacağız diye sormuş. Büyücü, bu güçlük seni yıldırmasın, bir kuş kadar rahatlıkla oraya ulaşacağız diye yanıtlamış. Bu sözleri söyleyerek İranlı urbasından üzerine gerili horoz derisine tılsımlı harflerin yazılmış bulunduğu bir dümbelek çıkarmış ve bu küçük dümbeleği parmaklarıyla çalmaya başlamış. Ve birdenbire bir toz bulutunun bağrından uzun bir kişneme sesi duyulmuş. Ve göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir sürede önlerinde yeri nallarıyla döven ve burun deliklerinden alev fışkıran iri ve kara yağız bir kanatlı at belirmiş. İranlı da hemen bu ata binmiş ve Hasan'ın arkasına tırmanmasına yardım etmiş. Ve o anda at kanat çırparak uçmuş ve göz açıp kapayısıya onları bulutlu dağın tepesine indirmiş. Sonra gözden kaybolmuş. O zaman İranlı Hasan'a kıyıda iken baktığı gibi kem gözlerle bakmış ve büyük bir kahkaha kopararak anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 583. gece olunca demiş ki, o zaman İranlı Hasan'a kıyıda iken baktığı gibi kem gözlerle bakmış ve şimdi Hasan sen kesinlikle benim egemenliğim altındasın ve hiçbir yaratık sana yardım edemez. Böyle olunca sen uysal bir yürekle benim arzularımı doyurmaya ve ilkin dinini reddederek tek güç olarak ışığın babası olan ateşi tanımaya hazırlan diye haykırmış. Bu sözleri işiterek Hasan, Tanrı'dan başka Tanrı yoktur ve Muhammed Tanrı'nın elçisidir. Sana gelince ey kötü İranlı, sen bir dinsiz, bir inançsızdan başka bir şey değilsin. Ve tüm güçlerin sahibi benim aracılığımla seni cezalandıracaktır diye haykırarak toparlanmış ve bir şimşek gibi hızlı büyücünün üzerine atılmış ve ellerinden dümbeleği çekip almış. Sonra onu dağın kenarına doğru sürüklemiş ve iki elini birden uzatarak uçurumdan itmiş. Hain ve inançsız büyücü kendi yöresinde dönerek deniz kıyısındaki kayalıkların üzerine düşerek parçalanmış ve inançsızlığı içinde can vermiş. Ve iblis cehennem ateşini üflemek için soluğunu toplamış. İşte aldatıcı büyücü ve simya bilimcisi ateşe tapan Behram böyle ölmüş. Hasan'a gelince, kendisine tüm nefret verici şeyleri yaptırmak isteyen adamdan böylece kurtulunca, ilkin üzerine horoz derisi geçirilmiş sihirli dümbeleğin her yanını incelemiş. Fakat onu ne tarzda kullanacağını bilmediğinden kurcalamaktan çekinerek kemerine asmış. Bunu izleyerek gözlerini yöresine çevirmiş ve gerçekten kendisinin bulunduğu yerin altında bulutların kümelendiği bir yükseklikte olduğunu görmüş. Ve bu yücelikteki yerde yer ile gök arasında suyu bulunmayan bir deniz gibi geniş bir düzlüğün bulunduğunun farkına varmış. Ve ta uzaklarda da kıvılcım saçan büyük bir alev parıldıyormuş. Hasan, ateşin bulunduğu yerde bir insan varlığı da bulunur diye düşünmüş. Ve Tanrı'nın varlığından başka varlığın bulunmadığı bu düzlüğe dalarak o doğrultuda yürümeye başlamış. Ve sonunda amacına ulaşarak kıvılcım saçan alevin güneş altında parıldayan dört yüksek altın sütun üzerine kurulmuş altın kubbeli bir saray olduğunu görmüş. Bu görünüm karşısında Hasan kendi kendine böylesi bir yerde acaba hangi şah ya da hangi ecinli oturmaktadır diye sormuş. Ve yaşadığı bunca heyecandan ve yaptığı uzun yolculuktan dolayı çok yorgun düştüğünden içinden Tanrı'nın yardımıyla bu saraya girerek kapıcıya açlıktan ölmemem için bana biraz su ve biraz yiyecek vermesini isteyeceğim. İyi yürekli bir insansa bir gece için bir köşede barınmamı da sağlayabilir demiş. Ve bahtına güvenerek zümrüt bir kayadan oyulmuş büyük kapıya ulaşarak eşiği aşıp ön avluya geçmiş. Bu ilk avluda Hasan daha birkaç adım atmışken mermer bir kanepeye oturmuş satranç oynayan göz kamaştırıcı iki genç kız görmüş. Ve bunlar kendilerini iyice oyunlarına kaptırdıklarından ilkin Hasan'ın içeriye girdiğini görmemişler. Ama daha genç olanı adım sesini duyarak başını kaldırmış ve durup kendilerine bakan güzel Hasan'ı görmüş. Ve hemen şiddetle başını kaldırarak kız kardeşine "Bak kardeşim şu güzel genç adama. Kuşkusuz bu büyücü Behram'ın her yıl bulutlu dağa sürekliliği bahtsız gençlerden biri olmalı. Ama nasıl olmuş da bu şeytanın elinden kurtulmuş acaba?" demiş. Bu sözleri duyunca Hasan İlkin yerinden kıpırdamaya cesaret edememiş. Sonra genç kızlara doğru ilerleyerek kendini daha genç görünenin ayaklarına atmış. Ve evet ey hanımım ben işte o bahtsızım diye haykırmış. Genç kız da siyah gözlerinin köşelerinde gözyaşı damlaları toplanmış bu güzel genci ayaklarına kapanmış görünce içi yanarak heyecanlanmış ve acıyan bir bakışla genç Hasan'ı göstererek kız kardeşine ''Tanık ol ki ey kardeşim şu andan başlayarak Tanrı önünde ve senin önünde bu genç adamı kardeşim olarak kabul ediyorum ve onunla güzel günlerin zevkini ve sevincini ve daha az mutluluk getiren günlerin derdini ve kederini paylaşmak istiyorum.'' diye haykırmış. Ve Hasan'ın elini tutarak onun ayağa kalkmasına yardım etmiş. Ve seven bir kız kardeşin sevgili erkek kardeşini kucaklaması gibi kucaklamış. Sonra elini bırakmayarak her şeyden önce onu rahatlatacak bir banyo yaptırmak için hamama götürmek üzere sarayın içine sokmuş. Sonra da onlara kavuşmak üzere hamama gelen kız kardeşinin yardımıyla yolculukta kirlenmiş olan eski giysilerini atarak ona harika urbalar giydirmiş. Ve kız kardeşi öteki kolundan tutarken genç kız da diğer kolunun altından tutarak onu odasına götürmüş. Ve iki genç kız genç konuklarını biraz bir şeyler yemesi için aralarına oturtmuşlar. Bundan sonra daha genç olanı ona ''Ey sevgili kardeşim, ey değerli varlık, gelişinle sevinçten konutun taşlarını raks ettiren sen.'' Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 584. gece olunca demiş ki ''Ey sevgili kardeşim, ey değerli varlık, gelişinle sevinçten konutun taşlarını raks ettiren sen, sana verilen güzel adını ve seni konutumuzun kapısına ulaştıran nedeni bize söylemek ister misin?'' demiş. O da ''Bilin ki bana soru soran kız kardeşim ve onun ablası. Benim adım Hasan'dır. Beni bu saraya getiren nedene gelince bu benim mutlu bahtımdır. Yine de eğer burada bulunuyorsam doğrusu çok büyük sıkıntılar geçirdikten sonra buna kavuştum.'' diye yanıt vermiş. Ve büyücü ateşe tapan Behram ile aralarında geçenleri başından sonuna kadar anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın yararı yok. Ve iki kız kardeş İranlının davranışından nefret duyarak bir ağızdan ''Ey alçak köpek, ölümü ne kadar iyi olmuş ve sen ey kardeşim onun yaşamı sonsuza dek solumasına engel olmakla ne kadar iyi etmişsin.'' diye haykırmışlar. Bunu izleyerek daha yaşlısı kendinden genç olana dönmüş ve ona ''Gül goncası, kardeşimize aklında tutması için bizim öykümüzü anlatma sırası sana geldi.'' demiş. Ve güzel gül goncası demiş ki ''Bil ki ey kardeşim, bizler sultan kızlarıyız. Benim adım Gül Goncası. Kız kardeşiminki ise Mersin'dir. Ama benim aynı şekilde şimdi avda olup neredeyse dönmek üzere bulunan bizden de güzel 5 kız kardeşim daha vardır. Hepimizin en büyüğünün adı Sabah Yıldızı, ikincisinin Akşam Yıldızı, üçüncüsünün Yakut, dördüncüsünün Zümrüt ve beşincisinin Lale'dir. Ama ben 7 kızın en genciyim. Ve hepimiz aynı babanın kızlarıyız ama aynı annenin değil. Ben ve Mersin aynı annenin kızlarıyız. Ecinli ve Meretlerin güçlü bir hükümdarı olan babamız öylesine mağrur bir despottur ki hiç kimseyi kızlarının kocası olmaya layık bulmadığından bizi asla evlendirmemeye yemin etmiştir. Ve iradesinin yerine getirilmesindeki kesinliği sağlamak için vezirlerini çağırtmış ve onlara siz hiçbir Ademoğlunun da hiçbir ecininin de uğramadığı ve kızlarım için konut oluşturabilecek bir yer biliyor musunuz diye sormuş. Vezirler de bunu sormanın nedeni nedir sultanımız deyince kızlarımın insanoğlu ve ecinilerin erkek cinsinden korunmaları için demiş. Onlar da sultanımız kadınlar ve genç kızların iyiliksever tanrı tarafından narin bedenleriyle erkeklerle birleşmek için yaratıldıklarını düşünüyoruz biz. Zaten dua ve barış üzerine olası peygamber de İslam'da hiçbir kadın bakire olarak yaşlanmaz buyurmuştur. Böyle olunca kızlarının bakire olarak yaşlanması sultanımızın başında büyük bir vebal olacaktır. Ve sonra vallahi onların gençliklerine de yazık değil mi demişler. Ama babamız onları evermektense ölmüş olmalarını yeğ tutarım diye yanıt vermiş. ve de eğer sizden dilediğim yeri bana hemen göstermezseniz kafalarınız boyunlarınızdan uçurulacaktır diye eklemiş. O zaman vezirler, bu durumda ey sultan, bil ki kızlarına korunak oluşturacak böyle bir yer vardır. Buraya Bulutlu Dağ derler. Eski zamanlarda Süleyman'a baş kaldıran ifritler buraya sürülürdü. Orada korunak oluştursun diye bu asi ifritlerin yaptığı göğe yükselen altın bir saray vardır. O zamandan bu yana terk edilmiş, bomboş bir saraydır bu. Ve onun kurulu bulunduğu bölge hayranlık verici bir iklimle donatılmıştır. Ağaçları meyveleri bol, hoş suları buzdan daha serin ve baldan daha tatlıdır diye yanıt vermiş. Bu sözleri işitmiş bulunan babamız bir kez bizi güvenlik altına soktuktan sonra şahlarının ülkesine geri dönen Ecinli ve meretlerin oluşturduğu müthiş mevkiple bizi çabucak buraya gönderdi. Biz de buraya geldiğimizden beri Tanrı'nın tüm yaratıklarından soyutlanmış olan bu çiçekli ülkenin göz kamaştıran çayırlar zengin ormanlarla kaplı, meyve ve bahçeleri bol ve su kaynakları inci gerdanlıklara ve gümüş külçelere benzer bollukla akan dereler oluşturan ve kendilerine gülümsediklerini görüp hayran oldukları çiçekleri içlerinde yansıtmak için dere dalgalarının birbirini izlediği, havanın kuş cıvıltıları ve kokuyla dolu olduğu, boyunları gerdanlıklı güvercinlerin ve kumruların bahar dallarında mezamir, Hazreti Davud'un okuduğu bir tür gazel, okuduğu ve yaradanlarını överek ötüştüğü, kuğuların göllerde şahane bir edayla yüzdüğü ve tavus kuşlarının mercan ve binlerce renkli taşlarla süslenmiş gibi duran tüyleri içinde yeni gelinlere benzediği, toprağın tertemiz ve kafurlu olduğu ve cennetin tüm güzellikleriyle güzel, kısacası kutsanmış bir yer olduğunu gördük. Ve de kardeşim, böylesine bir yerde ve bir altın sarayın içinde yaşamakla kendimizi hiç de bahtsız bulmadık. Ve bizden lütuflarını esirgemeyen nasip dağıtıcıya şükürler ettik. Sadece sabah uyandığımızda yüzüne bakması hoşumuza gidecek sevgili ve iyi niyetli herhangi bir erkeğin arkadaşlığından yoksun olmanın özlemini duyduk. İşte bundan dolayıdır ki ey Hasan, gelişinle bizi bunca mutlulanmış görüyorsun demiş. Böylece konuştuktan sonra Gül Goncası Hasan ile ilgilenerek kardeşler ve dostlar arasında adet olduğu üzere ona armağanlar vermiş ve onunla sevgi dolu konuşmasını sürdürmüş. Tam o sırada Gül Goncası ve Mersin'in kız kardeşleri olan diğer beş sultan da çıka gelmiş ve bu kadar güzel bir genci ve hoş bir kardeşi görmekle etkilenip hayran olmuşlar ve kendisine en zarif ve en sıcak karşılamayı göstermişler. Selamlaşmalar ve ilk hatır sormalardan sonra ona uzun bir süre yanlarında kalması için yemin ettirmişler. Bunda hiçbir uygunsuzluk görmeyen Hasan da anlatısını burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.